Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 23.
Bırakabileceği yegane kıymetli yadigardı o. Her şeyi açıklayan bir mektupla birlikte broşu zarfa koymuş, kocasından iki şey rica etmişti. 1. Nar broşu annesinden hatıra olarak oğulları Levent'e vermesini. 2. Hakkını helal etmesini. Uçak İstanbul'a indiğinde roz bitkindi. Turuncu deri DKN'ye marka ayakkabılarına girmiyordu. Artık şişmiş ayakları. Utanmadan bir de havaalanı dostu diyorlar bu ayakkabıları diye söylendi. Hosteslerin o bir karış topuklarla her gün okyanusların bir o tarafına bir bu tarafına nasıl geçtiklerini merak ediyordu. Mustafa ile Rose'un pasaportlarını damgalatmaları, gümrükten geçmeleri, bavullarını almaları, döviz bozdurmaları ve havaalanı içinde bir araba kiralama servisi bulmaları yarım saatten fazla sürdü. Mustafa İstanbul'da altlarında bir araba olmasının iyi olacağını düşünmüştü. Rose önüne koydukları bir broşürden Grand Cherokee, Laredo 4x4'ü seçti ama Mustafa bu şehrin daracık sokakları için daha küçük bir araba tercih etti. Toyota Corolla. 2002'de anlaştılar. Nihayet bavul takımıyla dolu arabalarını iterek dış hatlar kapısından çıktılar. Dışarı adım atar atmaz yarım daire olmuş vaziyette yakınlarını bekleyen bir sürü insan buldular karşılarında. Bunca yabancının arasında el sallayan Arman'ı fark etmeleri 3 saniye bile sürmedi. Yanında Gülsüm Nine vardı. Heyecandan bayılmamak için sağ elini kalbine bastırmış güç bela duruyordu ayakta. Bir adım arkalarında kalabalıkta hiç iş olmazmışçasına Zeliha teyze dikiliyordu. Uzun boylu, mini etekli. Her zamanki gibi. İçerisi loş olduğu halde koyu mor güneş gözlükleri takmıştı. Zihninden ve yüreğinden her ne geçiyorsa durgun bir su yüzeyini andıran çehresinden okunmuyordu. 17. Bölüm Pirinç. Rose da Mustafa da İstanbul'daki ilk iki günlerini habire yemekle geçirdiler. Sofya'da Kazancı ailesinin farklı üyelerinin her yönden, her telden sorduğu türlü türlü sorulara cevap veriliyorlardı. Amerika'da hayat nasıl? Arizona'da gerçekten çöl var mı? Amerikalıların büyük porsiyonlarla fast food yediği doğru mu? Madem o kadar çok yiyorlar, ne demeye durmadan rejim yapıyorlar? Televizyon yarışmalarında topluca kilo verdikleri doğru mu? Peki çırağın Amerika versiyonu Türk versiyonundan daha mı iyi? Vesaire vesaire. Bunu daha şahsi sorular takip etmişti. Neden çocuk yapmamışlardı? Neden İstanbul'a daha önce gelmemişlerdi? Neden daha uzun kalmıyorlardı? Neden? Sorular çift üzerinde zıt bir etki yarattı. Kendi adına Rose bu şekilde sorguya çekilmekten rahatsız olmuyor gibiydi. Hatta spot altında olmanın hoşuna gittiği bile söylenebilirdi. Halbuki Mustafa gittikçe sessizliğe gömülmüş, daraldıkça daralmıştı. Az konuşuyor, zamanının çoğunu boyalı boyasız, tutucu ilerici tekmil Türk gazetelerini okuyarak geçiriyordu. Bıraktığı ülkeye yetişmeye çalışıyordu sanki. Zaman zaman şu ya da bu siyasetçiye dair sorular soruyordu. Cevabını bilenin cevapladığı sorular. İyi bir gazete okuru olduğu halde siyasetle bu kadar ilgilenmemişti hiç. İktidardaki muhafazakar parti kendi tabanından dahi kan kaybediyor gibi. Bir dahaki seçimleri kazanma şansları var mı? Aman bırak Allah'a sen, sahtekarlar hepsi yalancı diye homurdandı Gülsüm Nine cevap niyetine. Kucağında tepsi oturmuş pirinç ayıklıyordu. Tek bildikleri yalan, yalan vaatlerde bulunmak seçilir seçilmez hepsini unutuyorlar. Pencerenin yanındaki koltukta oturan Mustafa elindeki gazetenin üzerinden annesine baktı. Ya muhalefet partisi, sosyal demokratlar, al birini vur ötekine dedi annesi. Hepsi yalancı, siyasetin çivisi çıkmış. Mecliste daha fazla kadın olsa her şey farklı olurdu diye araya girdi Feride teyze. Üzerinde Rose'un hediye ettiği I Love Arizona tişörtü vardı. Annem haklı. Bana sorarsanız bu ülkenin en güvenilir kurumu daima ordu olmuştur dedi Cevriye teyze. Tanrı'ya şükür Türk ordusu var. Onlar olmasa? Evet ama kadınların da askerlik yapmasına izin vermeleri lazım dedi Feride teyze. Ben olsam hemen giderdim. Asya iki yanında oturan Rose'la Armanuş için konuşulanları İngilizce'ye çevirmeye bırakıp gülerek bir dipnot düştü tercümesine. Teyzelerimden biri feminist, öteki sapına kadar militarist. Gül gibi geçinip gidiyorlar. Tam tımarhane. Aniden endişelenen Gülsüm Nine oğluna döndü. Ya sen oğlum askerliğini ne zaman yapacaksın? Anında yapılan çeviriye rağmen bu bölümü takip etmekte zorlanan Rose kocasına dönüp gözlerini kırpıştırdı. Beni merak etme dedi Mustafa. Amerika'da yaşadığımı ve çalıştığımı kanıtlayıp belli bir ücretle ödedim mi? Kısa dönem yapabiliyorum. Sadece temel eğitim. Bir ay kadar. Peki onun bir üst sınırı yok mu diye sordu biri. Var dedi Mustafa. 41 yaşına kadar. Madem öyle bu sene yapman lazım dedi Gülsümlü'ne. 40 yaşındasın. İşte o zaman masanın ucuna oturmuş tırnaklarını cırtlak kırmızıya boyan Zeliha teyze başını kaldırıp Mustafa'ya baktı. Demek 40 oldun. Meymenetsiz bir yaş diye tısladı aniden. Ailenin erkeklerin hep zamansız öldüğünü ve son kuşakta yaş haddinin 41 olduğunu düşününce 40 yaşına geldiğin için epey tedirginsindir herhalde abi. Ölüme bu kadar yakın. Bunu takip eden sessizlik öyle ağırdı ki Asya'ya elinde olmadan bir ürperti geldi. Abinle nasıl böyle konuşursun? Gülsüm'le elinde tepsiyle ayağa kalkmıştı. İstediğimi istediğimi söylerim dedi Zeliha teyze omzunu çekerek. Ahlaksız, zehir saçıyor dilin. Özür dile abinden, derhal dedi Gülsüm'le. Ya özür dile ya şimdi çık git. İki tırnağını henüz boyamamış olan Zeliha teyze fırçayı oje şişesinde bıraktı. Alabildiğine soğukkanlı parmak uçlarını üfleyip göstermelik kuruttu. Sonra da sandalyesini geri itip odadan çıktı. Geldikten 3 gün sonra ayrılmalarına 3 gün kala Mustafa Kazancı hasta olduğu bahanesiyle bütün gün odasından çıkmadı. Bir süredir mustarip olduğu ateş sadece enerjisini tüketmekle kalmamış, konuşma kabiliyetini de azaltmış olmalıydı ki aşırı sessizleşmişti. Ne içtiği ne de ağladığı halde yüzü çökük, ağzı kuru, gözleri kan çanağı gibiydi. Saatlerce kıpırdamadan yatakta yatıyor, tavandaki belli belirsiz toz desenlerini inceliyordu. Bu sırada Rose, Armanuş ve üç teyze İstanbul sokaklarını arşınlamakla meşguldü. Özellikle alışveriş merkezleri yakınındaki sokakları. O gece her zamankinden erken yattılar. Rose, canım diye fısıldadı Mustafa karısına. Sarı saçlarını okşarken, karısının saçlarının düzlüğü, yumuşaklığı ve bilhassa rengi onu daima sarmalayıp rahatlatmıştı. Kara saçlı ailesi ve kara saçlı geçmişi bir yana, sarı saçlı karısı ve geleceği bir yana. Karısı yanındaydı, vücudu sıcak, tanıdık ve yumuşak. Rose, hayatım, geri dönmemiz lazım, yarın gidelim. Delirdin mi? Daha uçak yorgunluğundan kurtulamadım. Zaten hemen dönüyoruz ya. Daha ne istiyorsun? Burada jet lag'ı atlatmadan gidip orada jet lag olacağız dedi Rose esneyerek. Yalapşap bir öpücük kondurdu kocasının dudaklarına ve yürümekten ağrıyan bacaklarını gerdi. Kapalı çarşıdan aldığı simli saten geceliği giymişti. Solgun görünüyordu ama uçuş yorgunluğundan ziyade gün boyu süren alışveriş çılgınlığıydı onu bu kadar hırpalayan. Neden bu kadar huzursuzsun? Aileni birkaç gün görmeye bile dayanamıyor musun diye ekledi Rose. Yorganı çenesine kadar çekip yatağın sarmalayan sıcağında göğüslerini kocasına bastırdı. Elleri neredeyse şartlanmış bir rahatlıkla aşağıya kaydı. Pijamasının aralığından şöyle bir okşayıp bıraktı erkekliğini. Mustafa'nın istekliliğini görmesine rağmen arkasını getirmedi. Merak etme tamam mı? Her şey yolunda dedi Rose. Vücudu gerilip nefesi hızlandıysa da anında sırtını döndü kocasına. Çok yorgunum. Özür dilerim canım. 5 gün daha. Sonra evdeyiz. Yatağın yanındaki lambayı söndürdü ve başı yastığa düşer düşmez uykuya daldı. Mustafa karanlıkta öylece kala kaldı. Ereksiyonu yarım, hayal kırıklığı diz boyu. Göz kapakları ağırlaştığı halde uyuyamıyordu. Rose'un kendisini reddetmiş olması filan değildi mesele. Tanrı biliyordu ya aslında çok daha derindeydi yarısı. Zeliha'nın geçen gün söyledikleri aklından çıkmıyordu. Haklıydı kız kardeşi. 41 yaşını göremeyecekti. Ne babası ne dedesi uzun yaşamıştı. Son neslin erkek akrabalarından ise 41'i çıkaran yoktu. Mustafa Kazancı'nın içine aynı anda hem keskin bir ölüm korkusu hem de ömrü hayatında tatmadığı bir tevekkül sarmıştı. Epeydir bu vaziyette oturuyordu ki kapının çalındığını duydu. Evet. Kapı gıcırdayarak açıldı ve birkaç saniye sonra Banu teyze odaya daldı. Girebilir miyim diye sordu alçak, tereddütlü bir sesle. Olumlu sayılabilecek bir ses duyunca uzun tüylü halıya gömülen çıplak ayaklarını sürüyerek birkaç adım attı. Sonra aniden duruverdi. Kırmızı eşarbı gizemli bir ışıkla aydınlanıyormuş gibi parlıyordu. Gözlerinin altındaki siyahi torbalarsa onu hayalete benzetmişti. Belki de öyleydi. Bütün kazancı kardeşler içinde o değil miydi gayb alemine bu kadar yakın duran? Bütün gün aşağı inmedin de merak ettim. İyi misin? Bir bakayım dedim diye fısıldadı yatağın öbür tarafında yastığa sarılmış yatan Rose'a göz atarak. Kendimi iyi hissetmiyordum dedi Mustafa. Sonra hemen gözlerini kaçırdı. Sana aşure getirdim dedi Bağın teyze nar taneleriyle süslü bir kase uzatarak. Annem sana bir kazan aşure pişirdi biliyorsun. Duraladı. Aklından geçen her neyse savuşturamadı. Ahçı o belki ama bu kaseyi ben süsledim. Teşekkür ederim. Çok düşüncelisin diye kekeledi Mustafa. Omurgasından aşağı bir ürperti yayılmıştı. Anlamadığı bir dilden konuşuluyordu sanki. Bir parola, saklı bir mesaj vardı bir yerlerde adeta. Ablasından korkardı oldum olası. Öteden beri Banu'nun bakışlarının ona dikildiğini hissettiğinde dili tutulurdu. Banu daima inceleyen bir gözdü. Lakin onu incelemek söz konusu bile olamazdı. Bu haliyle Rose'un tam zıttıydı. Erdemleri arasında saydamlık yoktu. Kadim bir alfabeyle yazılmış şifreli bir kitaba benzerdi. Mustafa niyetini anlamak için ne kadar uğraşırsa uğraşsın, gölgeli ifadesini çözmeye başaramazdı. Yine de aşure kasesini alırken olabildiğince müteşekkir görünmeye çalıştı. Bunu takip eden sessizlik ağır ve dipsizdi. Şimdiye kadar hiçbir sessizlik bu kadar kulak tırmalayıcı gelmemişti Mustafa'ya. Rose bile bundan rahatsız olmuş gibi kımıldandı ama uyanmadı. Mustafa Kazancı ortak hayatlarında nice kereler kendisinde gördüğü şeyin kendisinin bütünü olmadığını itiraf etme ihtiyacı duymuştu karısına. Bilmediğin, bilsen sevmeyeceğin, belki de tiksineceğin yanlarım var diye bilmek istemişti ona. Ve af dilemek yürekten, haykıra haykıra, gerçekten af dilemesi gerekenlerden, incittiklerinden değil de başkalarından, en yakınından, bir kez olsun incitmediği insandan. Karısından af dilemeyi düşünmüş, düşlemişti pek çok defa. Af denilen şey öyle soyut bir nimetmiş gibi, alakasız insanlar tarafından da bahşedilebilirmiş gibi. Başka zamanlardaysa geçmişi olmayan bir adama dönüşmekten, inkarla yoğrulmuş bir şahsiyete bürünmekten adeta kıvanç duymuştu. Kolay mıydı? Kaç kişi yapabilirdi bunu? İnkar emek isterdi, daimi çaba. Geçmişi silebilmek irade işiydi. Herkes kotaramazdı bu yıkımı. Ödeyemezdi bu bedeli. Her geçen günle şahsi uçurumunu biraz daha derinleştirerek kendini geçmişinden olabildiğince uzaklaştırmıştı. Hesaplanmış olmasa da kasti bir bellek kalbiydi onunki. Daha olmasa da en azından yeni bir adam olma ihtiyacı. Hayatı boyunca bu ikiz akıntı eşlik etmişti ona. Şimdi çocukluğunun geçtiği konakta ablasının delici bakışları altında bu akıntılardan birinin diğerine baskın çıkacağını seziyor, sonuçlarından ürküyordu. Eğer burada daha fazla kalırsa, belki bir gün, belki bir saatçik daha fazla hafıza akıntısının unutkanlık akıntısına yutacağını biliyordu. Kokular, en zoru kokuları unutmasıydı insanın. Amerika'da senelerce hatırlamadan yaşayabildiği ama bu eve döner dönmez şamar gibi yüzüne yediği onca rahihadan biri de gül suyu kokusuydu ve onun çağrıştırdıkları. Her hatıra bir yenisini tetikliyordu. Çocukluğunun geçtiği eve adımını attığı anda onca yıldır onu kuşatan ve kendi vicdanından koruyan zırh delinmişti. Kendi imal ettiği bellek kaybına daha ne kadar sığınabilirdi? Sana bir şey sormam lazım dedi Mustafa. Düşüncelerini toparlamak ister gibi sustu bir süre. Bir süredir aklımı kurcalayan bir şey var. Sesinde isteksizlik seziliyordu. Perdelerden süzülen ay ışığı yerdeki kalın, kırçıllı halı üzerine küçük küçük halkalar şeklinde vurmuştu. Uzun zamandır ertelediği soruyu sorarken dikkatini o dairelerden birinin üzerinde topladı. Asya'nın babası kim? Nerede? Mustafa ablasının yüzünün nasıl da buruştuğunu görecek kadar hızlı çevirmişti başını ama Banu teyze çabucak toparladı kendini. Almanya'dayken annem Zeliha'nın kısa süre nişanlı kaldığı bir adamdan hamile kaldığını söylemişti. Adam onu terk etmiş. Annem sana yalan söylemiş dedi Banu teyze ama artık ne fark eder? Asya babasını görmeden büyüdü, kim olduğunu bilmiyor, aileden kimse de bilmiyor diye ekledi aceleyle. Zeliha hariç tabii. Sen de bilmiyorsun yani, öyle mi diye sordu Mustafa. inanmadığını aşikar eden bir tonlamayla. Oysa bayağı iddialı bir falcı olduğunu duydum. Bu kadar önemli bir şey bilmediğini mi söylüyorsun? Cinlerin sana hiçbir şey anlatmadı mı? Aslına bakılırsa anlattılar dedi Banu. Ardından ekledi. Keşke bilmeseydim bildiklerimi. Bu kelimeleri kafasında evirip çevirirken deli gibi hızlandı Mustafa'nın kalbi. Taşlaşmış vaziyette gözlerini kapadı ama kapalı göz kapaklarının ardından dahi büyük ablasının delici bakışlarını hissedebiliyordu. Birden bir suret belirdi zihninde. İnsanın kanını donduran iki çökük, uğursuz göz daha vardı. Ablasının cinlerinden biri miydi bu? Ama bütün bunlar rüya olmalıydı. Çünkü Mustafa Kazancı gözlerini tekrar açmaya cesaret ettiğinde odada karısı vardı sadece.
Ayrım sonu.